Barış Proto'nun hazırlayıp sunduğu Benim Hikayem başlıyor.
Kimi dertlerini gizliyor bu hayatta, kimi kederlerini, kimi acılarını gizliyor, kimisi de hikayesini. Kimi dut yemiş bülbül olur, anlatmaz şikayetini. Gelin birlikte çözelim, dinleyelim benim hikayemi. Barış Bulut soruyor, konukları cevaplıyor. Benim hikayem, yaşamdan hikayeleriyle her çarşamba akşamı 20 ile 21 arası Tarz Radyo'da. Benim hikayem, yaşamdan hikayeleriyle her çarşamba akşamı 20 ile 21 arası Tarz Radyo'da. Kimi dertlerini gizliyor bu hayatta, kimi kederlerini, kimi acılarını gizliyor, kimisi de hikayesini. Kimi dut yemiş bülbül olur, anlatmaz şikayetini. Gelin birlikte çözelim, dinleyelim benim hikayemi. Barış Bulut soruyor, konukları cevaplıyor. Benim hikayem, yaşamdan hikayeleriyle her çarşamba akşamı 20 ile 21 arası Tarz Radyo'da. Benim hikayem, yaşamdan hikayeleriyle her çarşamba akşamı 20 ile 21 arası Tarz Radyo'da.
Benim hikayem. Benim hikayem. Yaşamdan hikayeler sizler. İyi akşamlar değerli dinleyenler. Benim hikayeme hoş geldiniz. Bugün 11 Aralık 2019 Çarşamba. Saatler 20'yi gösteriyorken ben Barış Bulut her zaman olduğu gibi bugün de güzel hikayeleri ve güzel hikayeleri sunmak için sizlerle birlikteyim efendim. Yayına geç girsek de yaşamın hikayelerini sizlere aktarmaya tüm güzelliklerimize devam ediyoruz. Nerede ailenizin radyosu Tarz Radyo'da ta ki saatlerimiz 21'i gösterene kadar bizler programımıza devam edeceğiz. Değerli dinleyenlerim, Tarz Radyo web sitesi henüz halen akıldan çıkarılamadı. Teknoloji bu. Teknolojiye ayak uydurmak çok zor. Her yiğidinde karşı değil. Evet, biliyoruz. İstekler alınamıyor. Ancak bizler de dinleyici kapasitesini arttırmak için güzel bir şeyler olması için çabalıyoruz. Çabalamıyor değiliz. O yüzden biraz daha sabretmenizi sizlerden istirham ediyoruz. Efendim, bugün mikrofonlarımız Adıyaman'da. Birazdan Adıyaman'a gideceğiz. Adıyaman'da bizleri Osman abim bekliyor. Osman abiyle inşallah bugün hayatına dair sohbet edeceğiz. Muhabbet edeceğiz. Saatler 20'yi gösterene kadar. Evet, güzel bir Türk halk müziği eseri dedik. Sizlerle olacak dedik. Ardından ben Osman abimle birlikte burada olacağım inşallah. Benim hikayem. Benim hikayem.
Başı para para
böyle durmadan oy.
Evet değerli dostlar, programımıza tüm güzellikle devam ediyoruz. Saatlerimiz hemen bakalım 20.17'yi gösteriyor ve mikrofonlarımız şimdi Adıyaman'da. Adıyaman'da bizleri Osman abim bekliyor dedik. Osman abiye merhaba diyeceğiz şimdi. Osman abi hoş geldin. İyi akşamlar. Adıyaman'a selamlar.
Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi yayınlar. Kolay gelsin.
Teşekkür ederiz abicim. Nasılsın? İyi misin?
Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız?
Teşekkür ediyoruz abicim. Bizler de hamdolsun iyiyiz. Benim hikayem programına daha önce hiç duydun mu? Arkadaşlarımdan, çevremden.
Evet. Bir ara dinlemiştim. Evet. Arkadaşlarımdan bir arkadaşımız katılmıştı. Ben onu dinlemiştim.
Doğrudur.
İnternetten takip ediyoruz yalnız. Sivas'ta yayın yaptığı için buraya kadar
tabii
normal radyolardan dinleyemiyoruz.
Evet, evet. Kesinlikle.
İnternetten takip edebiliyoruz.
Peki, güzel. Az çok yani benim hikayemde neler olduğunu, ne tür bir program olduğunu az çok dinlemişsindir. Biliyorsun zaten.
Evet.
Evet. Peki, güzel. Peki Osman abi, seni tanıyalım. Osman abi kaç yaşındadır? Nerede doğmuştur? Dostlarımız merak ediyor. Seni tanıyalım şöyle.
Şimdi Osman Duran, isim 1977 Adıyaman Besni ilçesi, Besni ilçesinin en doğusunda yaralanan küçük bir köyde ailenin 5. ferdi olarak dünyaya gelmişiz. Hı hı. 7 kardeşiz.
Evet.
Şimdi 77 doğumluyum. Doğar doğar biliyorsunuz bizim o taraflarda falan Çukuro'ya falan pamuk toplamaya giderler.
Doğru, evet.
Şimdi biz 79'da şeydeyken, pamuktayken, hı hı, arkadaşlarımla oynarken gözüme bir çöp batmış. Şimdi bu çöp battıktan sonra tabii normalde hani Çukurova'da, orada çadırlarda falan yaşıyorduk. Millet o zamanlar, ben hatırlamıyorum da, o zaman doktora falan götürmemişler. Bu çöp de göze değil de gözün arka tarafına yarar vermiş. Gözün arka tarafında kılcal damarları kesmiş. Ve orada göz hastalığı başlamış.
Anlatılanlara göre.
Evet, anlatılanlara göre böyle durum. Şimdi ondan sonra tabii bu bizim köylü kadınları bilirsiniz, eskiden bundan 40 sene önce kendi bildikleri ilaçları falan yapmışlar, gözün içine dökmüşler. Orada kanamayı, göz kanamasını durdurduktan sonra bunlar iliştirilmiş, çünkü dışarıda gözde herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Gözün arka tarafında sıkıntı oluşmuş. Şimdi zamanla işte bu 90'a kadar derece derece kaybettim. Ve ondan sonra 90'da tamamen kaybettim. Görme engelli bir vatandaşım şu anda, hayatımı öyle devam ettiriyorum.
Peki Osman abi, şöyle bir soruyla devam edeyim sana. 77'li yıllarda, 1977 yıllarda işte sen de söyledin. Hani ülkenin ekonomik sorunları, işte ne bileyim teknolojinin ülkede yaygın olmaması hasebiyle birçok sıkıntılar yaşandı. Özellikle senin dediğin işte doğu bölgelerinde bir hayli gelişme, bir hayli zorlukları vardı o zamanlar. Türkiye tarımcılıkla gelişiyordu o zaman. Şimdi sen o zamanla yıllarda tabii çocukluk yılları böyle az çok hatırlayabilirsin. Çocukluk yılların nasıl geçtiğini, arkadaşların sana nasıl davranırlardı?
Şimdi ben tabii bu 79'da göz hastalığı başlarken 83'te de babamı kaybettim.
Allah rahmet eylesin.
Allah razı olsun. 83'te babamı kaybettim. Tabii gözler yavaş yavaş gidiyor. Farkında değilim. Veya farkında olsam da yapacak bir şey yok.
Tabii.
Baba yok. Genç bir kadın, annem var. Ya bizim burada o zamanlar Türkçeyi bile bilmezdi annem, rahmetli. Hı. 84'te okula başladım. İlkokula. Arkadaşlarımla okula başladım. Normal yaşıtlarımla okula başladım. Hani bu hastalık vardır diye herhangi bir geçirme geride kalmam olmadı. Ancak ben okula gittim. O zaman kara tahtalarda yazı yazılıyordu.
Evet, tebeşirli tahtalar.
Evet, aynen. O zaman şimdi hocam da sağ olsun, o da biraz görmeyen halinden anlayan bir insandı. Onun da göz kanısı vardı. Konyalı bir öğretmenimiz vardı o zaman. İşte o şekil beni, işte ben tahtadaki yazıyı görmüyorum. Sıraya oturuyorum. Tahtadaki yazıyı göremiyorum ama yanındaki arkadaşlar hani tahtaya falan yazı yazıldığı zaman hani defterimize ekleyeceğiz ama ben yazıyı görmüyorum. Yanındaki arkadaşların defterine bakarak birinci seneyi o şekil tamamladı.
Tamamlamış oldu.
Evet. Şimdi ikinci sınıfta tabii aile farkında olmaya başladı. O zaman bir tane ablam Mersin'deydi. Yani böyle 86'ya falan geldik.
Evet.
İkinci sınıfa başlamadan Mersin'e bir göz doktoruna gittim. Orada bir takım ilaçlar falan verdi. Biraz düzelmeye gider gibi oldu. Bir gözlük falan verdiler. İlaçlarla falan biraz düzelmeye doğru gitti. Ama tedaviye devam ettiremedim. Sıkıntı yine maddi sorun.
Evet.
Şimdi geldim ben köye tekrar. Bu sefer ikinci sınıfa gideceğim ama devamsızlıktan dolayı yani öğretmenim bana o zaman demişti ki sen birinci sınıfta mı devam etmek istiyorsun? İkinci sınıfa mı? Yani ikinci sınıfta mı gitmek istiyorsun? Ben de şöyle, birinci sınıfta yeni başlayan bir kardeşim vardı. Nasıl olsa tahtadaki yazıyı görmüyor. En azından yanımdaki kardeşim
yardımcı olur.
Onlarda yardımcı olur. Onun defterine falan bakarak yazarım diye ödevlerimi. Kardeşimle aynı sınıfa gitmeye karar verdim. Ve böylece tekrar birinci sınıfa başlamış olduk. 1989-90 eğitim sezonunda yavaş yavaş tamamen gitti gözler. Okulun kapanmasına henüz 2-3 ay vardı. Yani 5. sınıfa bitirmeye 2-3 ay kalmıştı. Ben orada gözleri tamamen kaybettim. Sağ olsun öğretmenim bana diplomamı verdi ve bugün gerçekten Allah razı olsun o öğretmenden. Bu diplomanın bana çok hayati önemde imkanlar sağladı. İşte kaybettikten sonra zaten bir ara 90'da 91'de falan Ankara bu göz bankası derler.
Evet.
Orada tedaviye falan gittik ama orada doktorlar yapacak bir şey yok dediler.
Şimdi Osman abi baktığım zaman senin hayatında aslında birçok zorluk ve birçok kasislerle karşılaşmışsın. Yani
aynen.
Şimdi özellikle 79 yılında başlıyor senin yaşam hikayen ve sen aslında doğuştan görme engelli değil de sonradan görme engelli olarak hayata başlıyorsun. Yaklaşık şöyle bir işte 77'de doğsan 2 yaşında falan oluyorsun yani. 2
yaşında.
2
yaşında kaybettim evet.
Evet. Yani o yaşlarda kaybediyorsun ve o yaşlarda çocukluğun tam gelişme çağları, dönüm noktaları olduğu yaşlarda. Bir de tabii 79 ve 80'li yıllar ailenin bilinçli olmadığı, hiçbir ailenin bilinçli olmadığı ve doktorların da gerekli tedbirleri, gerekli önlemlerin üzerine düşmediği yıllar. Doğru muyum?
Doğrudur.
Yani evet. Kesinlikle. Aslında bu da sana biraz da zarar getirmiş. Ben bunu düşünüyorum. Yani ve işte senin dediğin noktaya geliyoruz şimdi. Senin dediğin nokta nedir? Maddi nokta. İnsanlar tarımcılık ve hayvancılıkla kendilerini geliştirdikleri için maddi konularda belli alanlarda sıkıntı yaşıyorlar.
Hele köylerde o zaman tarımdan başka, hayvancılıktan başka yapacak hiçbir iş yoktu. Ben yani. De köy doğumluyum zaten. Dolayısıyla yani tarımdan ve hayvancılıktan başka hiçbir şeyle uğraşmadık çocukluğumuzda.
Zaten şöyle bir hususiyet de var. Yani köy alanında ki köy küçük bir nüfusu kaplayan bir alan. Köy alanında evet. Tarımdan başka ve hayvancılıktan başka senin dediğin gibi pek fazla da bir şey yapılamıyor haliyle.
Yapılamıyor.
Yani. Şu anda da günümüzde mevcut konumda halen hazırda devam ediyor. Ama şu anda aslında biraz da kendimizi biz çektik. Neden? Şu anda çünkü makineler yapıyor her işi.
Hayır, şimdi bizim mesela benim şu anda işte doğduğum köyde çok iş yapılıyor. Marketler, kafeler.
Tabii, evet, evet.
Şehirler arası diyorum. Yani birçok ile giden şoförlük falan işleriyle uğraşan arkadaşlar var. Ama bir gelişti eskiye göre.
Kesinlikle. Yani şimdi seyyar, evet, seyyar kafe diyoruz. Seyyar kafeler olsun. Aynen. Yani şu anda toplum olarak hakikaten köyde bir şehir haline geldi. Ben ilerleyen yıllarda köyün de bir şehir merkezi haline olacağını düşünüyorum. Zaten öyle de oluyor gibi.
Ben doğarken bizim köy 30 hane gibi bir şeydi. Şu sıralarda 400 haneye geçmiş.
Yani şimdi normal şeye baktığın zaman değil mi? Köyde hayat yok diye şehre göçmek ister insan ama ne yapmışlar? Aynen. Köyde de nasıl olsa aradıklarımız var diye şeye göçüyorlar. Köye geçiyorlar. Sessiz sakin ortam olsun diye. Genellikle
benim köylü olmam, pardon, buyurun.
Buyurun.
Benim köylü olmam bana çok şey kaybettirdi. Mesela bir kentsel ortamda yaşasaydım belki eğitime devam edebilirdim. Körler okulları var biliyorsunuz. Ben bunun eksikliğini hissediyorum. Okumadım onun için. Yani tamam, belki hedefimize az çok ulaştık da ama eksik yönlerimiz de hala var.
Aslında şunu anlıyorum senden. Ben o zaman okusaymışım belki de diyorsun. Üniversiteye kadar okuyabilirdim. Hala da okuma şansın da var olabiliyor. Var yani şu anda da. Bence umudunu yitirmemelisin.
Ben şu anda okuyorum zaten.
Öyle mi?
Birinci üniversiteyi, 2 yıllık bir üniversiteyi bitirdim.
Oo, güzel.
Hafta sonu bir sınavım daha var. Tek bir dersim var. 4 yıllık 4 yıllık mezun olmam için. Hı hı. Ona da bir iki dersim var. Ona da cumartesi inşallah gireceğim.
Evet. İnşallah başarılı olursunuz. Peki şöyle bir soru soruya devam edeyim. Çocukluk yıllarında hiç gururunu kıracak, işte ne bileyim sana dokunacak bir şey yaşadın mı? Bir olumsuzluk yaşadın mı abi?
Ya mutlaka oluyor. Şimdi aynı yaşta olduğun arkadaşlar yani bisiklet oynuyorlar, top oynuyorlar. Sen onlardan geri kalıyorsun ve onların içine karışmak istiyorsun, karışıyorsun da. Hani bir karıştığın zaman da mutlaka sıkıntılar oluyor. Sonuçta onlar görüyor, sen görmüyorsun. Evet. Değişik laflar işitebiliyorsun. Sıkıntılar oluştu. Bir de köy ortamı, insanlar biraz daha nasıl söylenir bilmiyorum ama açıkçası biraz daha cahiller. Hani bütün köyler için demiyorum da bundan 40 sene önce ki zaman içimi konuşuyorum. Şu anda biraz daha şey oldu, gelişti. Duyarlılık biraz daha var da.
Evet.
O zamanlar işte eğitim düzeylerinin düşük falan olması nedeniyle bazı arkadaşlarımız tabii ki bize dokunacaklar şeyler duyduk biz onlardan. Ama gördüğüm zamanla baya bir iş yapıyordum. Tarlada, bağda, bahçede. Hatta o zaman köyde su da yoktu. Biz hayvanlarla falan dereye iniyorduk, su getiriyorduk. Yani görünceye kadar bayağı bir iş yaptım. Hatta kaybettikten sonra da çok iş yaptım. Yine 3-4 sene görmediğim halde Çukurova'ya pamuk toplamaya gittim. Son 10-15 yıldır artık gitmiyoruz ama aileyle yaşarken gidiyordum. Yani bu halimde bile pamuk toplamış bir insanım.
Şimdi bir de şöyle bir şey var. Yani ailenin geçim sıkıntısı bir yana, bir de şöyle bir şey düşünüyorsun. Parasal yanlar da var. Bir de ben de hani görmediğim halde bile ben de bir şey yapayım, bir katkı sağlayayım düşünüyorsun. Çünkü hakikaten yani işte bir yerlere insanlara bağlı kalarak bir şeyler yapıyorsun. Çünkü tarla alanı da zaten benim hep gördüğüm, bildiğim mesleklerden bir tanesi. Bir insana bağlı kalıyorsun. Yani o evet, insanın evet, şeyinde çalışıyorsun yani.
Ben yanıma bir çocuk falan aldım kendimden. Küçük çocuk. Şimdi kuzenler falan vardı. Onları yanıma alıyordum. Ormana gidiyordum. ağaçlardan falan, ormandan odun kesip falan getiriyordum kış hazırlığı için.
Hı hı.
Daha bundan yani 15-20 sene önce bunları yaşadım.
Evet.
Yani bu halde de boş durmadık.
Yani
çünkü içinde istek var. Hep yapmak istiyorsun. Boş oturmakla ne zaman geçer, ne herhangi bir sıkıntı oluşuyor, sıkıntıdan kurtulamıyorsun. Dolayısıyla mutlaka hayatında yani bir şeylerle uğraşma gereksinimi duyuyorsun ve ben de boş durmadım. Evet. Çok şeyler de yaptık yani.
Evet, kesinlikle. Gerçekten güzel şeyler yapmışsın abi. Şimdi şöyle bir soruyla devam edeyim. O zamanın yıllarında böyle bazı büyükler veyahut da işte ne bileyim görme engelli arkadaşlar da söylerler. Hep komşuluklar daha iyiydi. İşte ne bileyim millet birbirine girip çıkardı. İnsanlar birbirine girip çıkardı derler. 70'li 80'li yıllarda nasıl komşuluklar vardı sizde?
Şimdi ben köyleri bilirsiniz. O zamanlar 82'den sonra bizim 82 hatta şöyle benim babam o zaman muhtar seçilmişti. 83'te seçimler oldu değil mi? Yanılmıyorsam yerel seçimler 83'teydi. Babam köye elektriği getirdi. Ondan sonra vuruldu.
Hı hı.
Bu seçim kavgalarını bilirsiniz bizim özellikle bu doğu tarafından.
Evet.
Henüz köyde elektrik yokken ben çok da hatırlıyorum. Uzun kuş günlerinde falan sobanın etrafında komşular toplanır. Gerçekten aslında o günlerinde hatta daha o günler rahmetli arama falan kişinin sohbetini özlemişim. Yani o yaşlarından var ya,
hı hı.
Şu an aramızda yoklar da falan kişinin sohbetini özlemişim dedim. İnsanlar var. Hala da özlüyoruz sohbetlerini. Ama artık yapacak bir şey yok. Artık onlar aramızda değil. İnşallah ahirette yine onların sohbetini dinleriz.
İnşallah. Yani aslında şöyle söyleyebilir miyiz özetle? Eski büyükler aranıyor. Çünkü eskiden kahvehaneler kıraathane deriz. Şimdi eskiden kıraathane sohbethane diye söylenilmiş. Kıraathaneler eskiden bir oyun oynama yeri değil de bir sohbet yeri, bir muhabbet yeriymiş. Ve ozanlar, halk ozanları gelir onlara sazıyla, sözüyle bir şeyler anlatırmış. Doğru mu?
Doğrudur abi.
Gerçekten o günler güzeldi.
Gerçekten o eski günler özleniyor. Artık geri gelmez de ama özleniyor.
Şimdi gittikçe artık teknolojileşiyoruz. Yani Adıyaman'dan işte buraya görüntülü telefon ediyoruz. Yani ne oluyor? O da sohbet etmiş gibi oluyoruz. İşte burada bizi şey yapıyor. Yani sıla-i rahim yapmaktan geri koyuyor. Bayramda bile artık birbirimize gelmiyoruz. Ne bileyim tatile gidiyoruz. Evet, tatile gidiyoruz. Tatilden
evet.
Görüntülü arıyoruz. Hakikaten ülke olarak da gerçekten çok üzücü bence.
Durumdayız maalesef.
Evet,
maalesef.
Kesinlikle.
Evet, şu anda mesela biz 4 kişiyiz. Benimki çocuğum var, Muhammed Burak adında bir oğlum. Bir de Rumeysa adında kızım var.
Allah'ın uzun ömürler versin.
Allah Teala razı olsun. Hı-hı. Hanımım var, Fatma.
Evet, selam olsun.
Yani teknoloji o kadar bizden aldı ki. Herkes bir odada, biri bilgisayar başında, biri telefon başında, biri de televizyon başında. Herkesin ayrı odası var.
Evet.
Yani iletişim konusu var tabii ki.
Kesinlikle. Yani bu konuda haklısın abi. Ve şöyle bir şey de var. Hani şimdi 8-9 yaşındaki çocuğu bıraktım. 3-4 yaşındaki kardeşimiz, çocuğumuz bile artık teknoloji dalında büyük bir gelişme kaydediyor bence.
Doğrudur.
Kesinlikle.
Benim yapamadım. Telefonda bilgisayarda yapamadığım şeyi ikinci sınıfa giden kızım yapabiliyor.
Yani bu da şey ama aslında abi işte hani teknoloji de vardır yararlı kapı zararlı kapı diye. Hangi kapıdan girdiği yararlı kapıdan girdiği aslında belli oluyor. Kendini geliştiriyor ne mutlu.
Ya kendini geliştiriyor o konuda öyle de işte biraz da dezavantajı da var.
Var tabii.
Şey ne derler teknolojinin. Bilmiyorum Allah kötülüklerden otursun,
amin.
Tuzaklardan korusun.
Amin, amin, amin, amin. Peki efendim şimdi bizler bir türkü arası vereceğiz. Ardından daha sonra burada Osman abimle sohbetimiz devam edecek sevgili dostlar. Şimdi şöyle bir bakıyorum hemen. Evet, güzel bir hareketli türkü diyelim şöyle. Neşet Ertaş bizlere Neşet Ertaş'ın sesinden olmayacak ama Bahattin Turan seslendiriyor bu güzel eseri. Bahçe duvarından açtım diyor. Buradan Kırşehir'e selam olsun. Kırşehirli dostlarımıza selamlar, saygılar bizden olsun.
Evet, bu arada Barış Bey, ben de bu türküyüm. Şu anda beni dinleyen ailem, hanımıma, çocuklarıma ve artı şu anda görme engelli arkadaşlarım beni dinliyor.
Biz de armağan ediyoruz.
Benden de onlara gitsin inşallah.
Peki, teşekkür ediyoruz. Efendim, bizden ayrılmayın çünkü Osman abimle sohbetimiz devam edecek. Şimdi hareketli bir türkü diyoruz. Ardından buradayız efendim.
Bahçe duvarını açtım, bahçe duvarını açtım. Sarmaşık güle dolaştım, sarmaşık güle dolaştım. Öptüm sevdim, helallaştım. Öptüm sevdim, helallaştım. Öldüm yalvar yalvar, topuktan aldım şalvarı. Aman Adanalı, yandım Adanalı. On parmak karı kınalı. Sebebimsin yandım delikanlı. Haydan olur, huydan olur. Haydan olur, huydan olur. Arabatı aman taydan olur. Arabatı aman taydan olur. Bu güzellik soydan olur. Bu güzellik soydan olur. Öldüm yalvar yalvar, topuktan aldım şalvar. Aman Adanalı, yandım Adanalı. On parmak arı kınalı. Sebebimsin yandım delikanlı. Aman Adanalı, yandım Adanalı. On parmak arı kınalı. Sebebimsin yandım delikanlı.
Evet değerli dostlar, hareketli türkünün ardından bizler buradayız. Ahmet Karaoğlu bizlere ulaşmış. Hayırlı akşamlar demiş, yayınlar demiş. Osman arkadaşıma hayatta başarılar diliyorum demiş. Bizlere ulaşmış sevgili Ahmet abi.
Teşekkür ediyorum. Selamlar gönderiyorum Ahmet Bey.
Evet, Ahmet abimize buradan selamlar, saygılar olsun. Evet, Osman abimle birlikteliğimiz devam ediyor kıymetli dinleyenler. Şimdi Osman abi şöyle bir soruyla devam edeyim. Şimdi sen sanırım ilkokulu aslında 90'lı yıllarda tamamlıyorsun, öyle mi? 5. sınıfta.
Evet, tamamladım. Evet. Şu anda görsem 150 okuyabilirim.
Peki abi, 90'lı yıllardan sonra neler yaptın? Yani artık okul bitti senin için. Yani aslında hayat durdu mu senin için? Neler, nasıl geçti?
Şimdi 90'lı yıllarda, evet 90'lı yıllardan sonra düşe kalka bir 5-6 sene geçtik öyle. Tabi bu arada dediğim gibi işte tarımda çalışmalar falan 5-6 yıl devam ettim. 95'te ben Adıyaman'da görmeye gelen arkadaşlarımla tanıştım. Evet. Şimdi onlarla tanıştıktan sonra anladım ki bu hayatta tek değilmişim. Yani benim gibi bir sürü arkadaşım varmış. Ne yaparsam yapayım bu şekilde bu hayatı böyle devam etmek zorundayım.
Tabii.
Ve ondan sonra 95'te arkadaşlarla, Adıyaman'daki arkadaşlarla tanıştıktan sonra beni üye olduğum dernek şeye gönderdi, Ankara'ya.
Evet.
Görme engellerin eğitim gördüğü
rehabilitasyon merkezine.
Rehabilitasyon merkezine beni gönderdi. Şubat'la Temmuz ayları arasında 96'da oradaydım. Orada kapatma yazı, işte bağımsız hareket, ondan sonra kişisel idare diye bir dersimiz vardı. Kendi işlerimizi kendimiz görebilmemiz için. Ondan sonra atölyemiz vardı yani sanatlarıyla ilgili. Bazı yapay çiçekler, yani kısacası el sanatlı ellerimizle görmeden de yapabileceğimiz
sanatlar
falan ürettiler bize, öğrettiler. Ondan sonra 96 yaz mevsiminde köye döndüm.
Evet.
Tabii bu arada ailede evlenenler ayrılıyor falan. Benim büyüğümde 96'da evlendi. Şimdi sıra geldi bana tabii otomatikten. Evet. Şimdi benim ailem de sağ olsun bana karşı çok duyarlı insanlardı. Kesinlikle sonuçta evlilik herkes için bir ihtiyaç.
Tabii.
Ben evlenmeden böyle bir yılda evlendim diyecekler. Şimdi beni tamam ara sıra bazılarını istemeye falan gidiyorlardı. Ben işsizim, köyde yaşıyorum. Kolay kolay bir verem yok.
Evet.
Neyse, şeydi de önce senin küçüğünü bir nişanlandıralım. Ama onun düğünü olmayacak. Sen evleneceksin, senin düğünü olacak. Ondan sonra onun düğünü olacak. Yani benim küçüğümün düğünü daha sonra olacak.
Tamam dedin.
Tamam dedim ben de. Tabii senin ev geçiyor bu arada. Şimdi ben bir gün şöyle gece kendi kendime düşündüm. Ya dedim bu iş böyle olmaz. Okumadan bir yere varılmayacak.
Tabii.
Ve o gece karar verdim. Okumaya karar verdim. 2002'de ben daha 2002'de ilkokul mezunuydum.
Evet.
İlkokul mezunuydum. O gece sabah kalktım, doğru kurtarsaya gittim. Gittim. Şöyle işte, Braille alfabesi biliyor muyum ya?
Aha.
Karton, marton falan bir şeyler aldım. Okumamla falan geliştireceğim, bir şeyler yapacağım. Onların zamanı gelince de zaten açıktan ortaokul okudum.
Okudum.
2003'te açık ortaokuluna başvurdum. Bu arada Kader 2003'te bana bir oyun daha oynadı. Beni kendi buldum. Bir tane bayanla evlendiler. Benim gücüm daha nişanlar.
Evet.
2003'te beni evlendirdiler. Evlilik aşağı yukarı bir sene sürdü. 2004'te ayrıldım ondan.
Evet.
Yani kadın şehir hayatına alışıktı. Ben de işim olamadığı için şehire yerleşemedim.
Ve sonuçta yollar ayrıldı.
Evet. 2004'te Mart ayında ayrıldım. Aşağı yukarı zaten bir sene sürdü. 2006'da ortaokul diplomamı aldım.
Evet.
Ortaokul diplomasını aldıktan sonra devlet biliyorsunuz.
Sınav yapıyor.
Için. Ayrıca kadro açıyor. Kilis ilimizde milli eğitime 4 kişi yerleşecek. Bizim de o zaman biz gene dernekteyiz. Arkadaşlarımız bizim Adıyaman Memlut'ta var biliyorsunuz. Geziye gidecekler. Ama ben sınava başvurmuşum. 3-4 arkadaşla beraber kilise sınava gittim ben. Şimdi kiliste 120 kişi sınava başvurmuş. Benim evet. Daha tamam ben evet diplomam okulu bitirdim ama diplomamı da almamışım. Diplomamı almamışım gittim açık öğretimden bir yazı aldım.
Evet.
Diploma yerine geçecek sınava girebileyim diye. Yazıyı aldım gittim. Gittim sınavıma girdim. Pazar günü. Sınavlar zaten hafta sonu oluyor. Orada 120 kişi içinde ilk 4'e girmeyi başardım.
Evet.
Ve bu benim ortaokul diploması yani daha doğrusu şöyle EKPS engeller için açılan katılımlık sınavında.
Onunla birlikte atandın aslında.
Evet katılımlık sınavında atandım. Mayıs'ta sınava girdim. Haziran'ın 6'sında 2006 Haziran 6'sında kiliste göreve başladım. O zaman beni bir köye atadılar bir okula. Şimdi yaz günü okullar yeni kapanmış. Çevres falan gitmiyor köye. Suriye sınırında bir köy. Kilise bağlı. Gittim ilçeye kanakan ve dedi ki şu anda okula gidip gelmek zor olur. Köy okulda. Sen bu 2 ay kaymakamlıkta çalış okullar açılıncaya kadar. Yaz tatili boyunca kaymakamlıkta çalıştık. Orada santrala falan baktık danışmadan. Ondan sonra okullar açılınca tabii gidip gelmek için de servis öğretmenleri götürüp getiriyor. Onlarla beraber okuluma gittim geldim. Ondan sonra yine kaymakam bey sağ olsun bir gün okulu ziyarete geldi. Dedi ki seni merkeze gönderelim. Ben de tamam dedim. Ve beni kilis endüstri meslek sesine
gönderdiler.
Burada 8 sene. Bir sene köyde çalıştım. 7 senede kilis merkez. Toplam 8 sene kiliste çalıştım. 2014'te de Adıyaman'a tayin edildim. Geldim memlekete.
Şimdi abi şu soruyla devam edeyim. Peki o zamanlar o ortaokul yıllarında nasıl ders çalışıyordun?
Şimdi de ortaokulda şöyle bizim şimdi biz ders kitaplarını gönderdiğimiz Ankara'da şeyler vardı bize yardımcı olan kurumlar vardı. O ders kitapları bize kabartmaya çeviriyorlardı.
Evet.
Gönderiyorlardı. Biraz sesli, biraz da kendimiz okuyarak o şekilde ortaokulu bitirdik. Liseyi öyle bitirdik. Şu anda üniversiteyi de sesli olarak kabartma yazı değil de daha çok sesli
evet, evet, tabii.
Şey yapıyoruz, çalışabiliyoruz. Bu arada 2006'da işte atandım. Ve 6 ay sonra da Allah'a hamdolsun yeni bir kısmet çıktı. Evlendim. Allah'a şükür bir kızım var.
Allah bağışlasın.
Allah razı olsun. Şu anda mutluyum, huzurluyum. Bir sıkıntım yok. Eşimle beraber. Eşim de engelli ama görüyor. Allah'a hamdolsun.
Evet.
Kimseye ihtiyacımız olmuyor. Kendi ayağımızın üzerinde durabiliyoruz. Evet. Göz sıkıntısı var ama devam ettiriyoruz. Bir sıkıntı yok şu anda Allah'a şükür.
Peki buradan bizler de selamlar gönderiyoruz o zaman. Tüm Adıyamanlılarımıza selamlar, saygılar olsun. Aslında özetle yavaş yavaş da programımızın sonlarına geldik. Özetle Osman abinin hayatı tam ders alınacak bir hayat diyorum. Sevgili Gönül. Thank you. devam ediyoruz kıymetli dostlar. Mesajlarımıza şöyle bir bıraktık. Ahmet abimiz yine bizlere ulaşmış. Barış Bey Osmaniye'den Hatice Cinkara ablamız da bizlere ulaşmış. Osman abiye başarılar diliyormuş. Hayatında başarılar diliyormuş.
Gönderiyorum. Çok sağ olsunlar.
Trabzon'dan Ayşegül Hanım bizleri dinliyorlarmış. Onlar da
selamlar olsun.
Osmanlar da Osman abimize selamlar saygılar gönderiyorlarmış. Ve bir de Kastamonu'dan eğer yanlış okumadıysam Cahit Kuş Kastamonu Görme Engelliler Derneği. Bizler de kendilerine selamlar gönderiyoruz. İnşallah onlara da ulaşırsak onlara da konuk alacağız diyelim dernek başkanlarını. Ve şöyle bir hatırlatma yapalım. Değerli dostlar, Tarz Radyo'nun web sitesi uzun bir süredir bakımda. Teknolojinin vermiş olduğu maalesef aksaklıklar kaçınılmaz ki teknoloji bir sabır isteyen bir iştir. O yüzden biraz daha sabredersek biz de sizin için web sitesinin geleceği için uğraşıyoruz. Uzun bir süre sonra veya kısa bir süre sonra web sayfamızı yayına koyduğumuzda zaten online olarak duyuracağız. Bizler de istemiyoruz 3 hafta 4 hafta kalsın. Ama maalesef şartlar bunu gerektiriyor. İnşallah ilerleyen dönemlerde düzelir diyoruz. Osman abi aslında özetle hani hem huzurlu hem mutlu güzel bir hayat geçirmişsin. İyisiyle kötüsüyle değil mi? Yani özetle bunu söyleyebilir miyiz?
Herkes için bu böyle. Zaten yani hiçbir zaman arkadaşlar karamsar olmasınlar. Gerçekten bir gün neyin olacağı hiç belli değil.
Kesinlikle.
Biz hayata tam küsmüşken ya ölünceye kadar böyle mi devam edecek derken hiç umurmadığı anda Allah Teala ile kapılar açıyor ki kesinlikle. Yani şu anda sağlıklı bir insandan hiçbir eksik tarafını görmüyorum.
Kesinlikle ben de.
O derece mutluyuz Allah'a şükür.
Elhamdülillah.
Evet.
Evet sevgili dostlar, şimdi konuk ve dost köşemize geçeceğiz. Son bölümümüz. Evet, Osman abimiz bizlere şimdi aktaracak konuk ve dost köşemizde. Saatlerimiz 20.57'yi gösteriyor. Bizler de bir türküyle, Müslüm Eke'nin seslendirmiş olduğu bir türküyle veda edeceğiz programımıza. Evet, Osman abi şimdi hemen seni dinleyelim, buyur.
Şöyle demek istiyorum ben, az önce de söyledim. Gün doğmadan neler de var. Arkadaşlar kesinlikle Allah'tan ümit kesilmesin. Yani kesmesinler, karamsar olmasınlar. Hı hı. Hiç umulmadığı anda böyle güzel şeyler oluyor ki hiç, yani insan böyle şaşıyor. Onun için diyorum ki gün doğmadan neler de var. İnşallah her şey daha çok güzel olur.
İnşallah diyelim. Osman abi, benim hikayem programına katıldığın için çok çok teşekkür ediyorum. Sana karşı ve dinleyicilerimize karşı bir suçumuz, kusurumuz olduysa affola. Bugün biraz geç girdik tabii yayına. Şimdi tabii bizler de iyi bir radyo programcısı olamayabiliriz, hatamız olabilir. Ama tabii şöyle bir söz vardır, hatasız kul olmaz derler. Senin var mı dostlarımıza son kez söylemek istediklerin?
Ben size teşekkür ediyorum. Bana bir imkanım verdiğiniz için. Ayrıca şu anda benim ailem dinliyor, arkadaşlarım dinliyor. Hepsine buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Tekrardan özellikle Sivaslara da buradan selam gönderiyorum.
Selam olsun Sivas'a.
Bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun Barış Bey.
Çok teşekkür ediyorum.
Başka yayınlarda İnşallah imkan olsa görüşelim.
İnşallah, inşallah. Değerli dostlar, radyomuzu yeni açan dostlarımız için söyleyelim. Benim Hikayem programı bir hayat hikayesi programı. Her çarşamba akşamı 20-21 arası yaşamdan hikayeleri sizlere buluşturuyoruz. Sizlere aktarıyoruz. Bizim amacımız duyulmayan engelli dostlarımız hayat hikayelerini anlatsın. Onlar bir şeyler yapsın, bir şeyler söylesin. Tek amacımız bir sesin, bir ses duyulması. İnşallah bunu da başarıyorsak ne mutlu bize diyelim. Ve sevgili Osman abi dinledik bugün. Haftaya aynı saatte, saat 20'de burada buluşacağız. İnşallah Rabbim nasip ederse farklı bir hikayeyle sizlerle olacağız. Şimdi Müslüm Eke'nin güzel sesinden güzel bir türkü dinliyoruz. Ardından bizler tabii veda edeceğiz. Efendim haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Benim hikayem, yaşamdan hikayeler sizler. Benim hikayem. Barış Brot'un hazırlayıp sunduğu Benim Hikayem sona erdi.